Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeni bir hayata dair programıyla tekrar karşınızdayız inşallah. Altı Berker kardeşimle birlikte bu hafta Şevket Talha Apuan konuğumuz. Gazeteci, ekonomist, yazar. Hoş geldiniz Talha.
Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl? Sağ olun. Siz nasılsınız? Altı Bey merhaba.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz.
Şevket Bey, hem yazarsınız hem ekonomistsiniz. Biz de yani gençliğinizden itibaren zaten daha gençsiniz. Yani çocukluğunuzdan itibaren nasıl bu bölümü seçtiniz? Aklınızda ekonomi var mıydı yazar olmak yoksa farklı bir yol mu?
Evet. Sosyal bilgilerin dünyası biraz bana durağan gelirdi her zaman. Yani edebiyatın, tarihin, uluslararası ilişkilerin, sözel bilimlerin. Ve tabii çocukken de çok okuyan bir yapıya sahiptim. O zaman bir şey keşfetmiştim. Dünyada bütün savaşların ve uluslararası ilişkilerin, insani ilişkilerin, birebir insani ilişkilerin aslında ekonomi temelli olduğunu, dünyanın geleceğine yön veren asıl unsurun ekonomi olduğunu o zamanlar lise çağlarımda keşfetmiştim. Ve benim bu ekonomi dünyası çok ilgimi çekmişti. Yani ekonomik gelişmeler, iktisat bilimi benim çok ilgimi çekmişti. O ilgi üzerinde devam ettim. O ilgiyi geliştirerek devam ettim. Ve şimdi de ekonomi alanında yine çalışmalarımı devam ettiriyorum.
Ne güzel, çocukluktan istediğiniz bir dalı seçmiş oldunuz.
İyi, evet,
şey,
yani ekonomist olmayı, ekonomiyle ilgilenmeyi isterdim çok. Bir de gazetede bir yazı yazmayı, insanlara fikirlerimi aktarabilmeyi çok hayal ederdim. Allah'a şükürler olsun, şimdilik ikisini de gerçekleştirdim, sayıyorum kendimi.
Evet. Kitaplarınıza geçeceğim ama önce şiirleriniz var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Çok
evet,
güzel bir edebi yönünüz
çağları,
var. Yani
lise bu, çağlarından kalma şiirlerimiz. O zaman insan biraz daha hayatın meşgalelerinden, hayatın bu sert rüzgarlarından kendini biraz daha muhafaza ettiği çağlar malumunuz. Daha çok böyle edebiyata vakit ayırabiliyor. Biraz daha insanın kalbi ve düşünceleri duru oluyor. Şiir yazmak herhalde o zamanlar daha kolay oluyordu, içimden geliyordu. Sonradan denedim, bazı arkadaşlar teşvik ettiler, onları okuyanlar çok güzel vesaire. Çok denedim ama beceremedim.
Estağfurullah.
Demek ki dedim biz de zamana yenildik.
Yok, tam tersi aslında, çok da bırakmış sayılmazsınız çünkü yazılarınızın bir kısmı şiir tadında, yani bir makaleden evet, çok. Bir şiir okur gibi bazı
yazılarınız
çok güzel.
Türkiye'de ekonomiye karşı insanların bir mesafesi var. Aslında ekonomi hepimizin hayatını haddinden fazla etkiliyor. Yani aslında herkes kendi çapında bir ekonomist. Çünkü Türkiye bir İsviçre değil, bir Belçika değil. Yani sürekli zorlukla, halkın ekseriyeti zorluklar içinde yaşayan bir milletimiz var. Ve bu yeni de değil, 300 yıldır. Yani Osmanlı'dan bu yana 300-350 yıldır ekonomik buhran içinde, ekonomik krizler içinde, yetersizlikler içinde yaşayan bir milletimiz var. Ama yine de ekonomiye karşı mesafeliyiz. Herhalde bunu biraz daha anlaşılabilir kılmak için, biraz daha insanlar başladıkları yazıyı bitirebilsinler diye biraz daha bu basit dili, bu edebi anlatımı, yani deneme tarzında yazmaya çalışıyorum, evet.
Evet, ben kitaplarınıza geleyim. Burada çok teşekkür ederim. Bana da imzalı, Altı kardeşime de imzalı kitabınızı verdiniz.
Rica ederim.
Türkiye'nin geleceği ve ulusal kalkınma mı, küresel kölelik mi kitabınız. Bir kitabınız daha var.
Evet, Medeniyetlerin Sonu, İntihar Ekonomisi.
İntihar Ekonomisi. Bir tane daha.
O da Atatürk'ün askeri Elçi Bey isimli, Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Ebu'l-Feyz Elçi Bey'in hayatını anlattığımız bir biyografik çalışma.
Şöyle bir sözünüz var. 2001'de MHP bir şeye uğradı diyorsunuz.
Operasyona.
Finansal bir operasyona uğradı, evet, diyorsunuz.
Kesinlikle.
Hatta o dönem Amerika'nın Irak'a müdahale hazırlıkları vardı.
Evet.
MHP'de iktidar ortağı olarak güçlü bir MHP'nin Amerika'nın işine gelmeyeceğini söylüyorsunuz. Bunu bize biraz açabilir misiniz? Neler yaşadı o dönem MHP?
Tabii bu benim şahsi düşüncemdir öncelikle. Sadece MHP'de değil, o dönem MHP üzerinden aslında Türk insanına ve Türkiye'ye bir operasyon vardı. Yani bu kesinlikle, hatta daha 2000 yılında denenmiştir. 2000 yılında dönemin iktidarının aldığı Merkez Bankası'nın bağımsızlaştırılması gibi, BDDK'nın kurulması gibi bir takım atılımlarla dünyaya tekrar güven aşılanmıştır. Ama bir yıl ertelenebilmiştir. 2001 krizi kesinlikle dışarıdan Türkiye'ye yapılmış bir müdahaledir. Yani bunun başka bir şeyi yok, başka bir tanımı yok.
Peki aynı mantıkla Gezi olaylarında Türkiye'nin yaşadığı da bu yaşadığını da bu mantıkla bağdaştırabilir miyiz? Çünkü o dönemde daha Gezi olayları olmadan önce FED Başkanı'nın bir açıklamaları vardı. Mayıs ayında, Haziran ayında bu açıklamalar gündeme girdi ve Gezi olayları patlak verdi ve Gezi olaylarında ekonomik olarak Türkiye çok etkilendi. Dolar 2 liralara kadar çıktı. Borsa ciddi zarar gördü. Sonra yani toparlanma sürecine girdi ama çok kısa sürede ciddi bir zorluk yaşadı. Bunun da bu tarz bir müdahaleyle olmuş olabileceği yönünde düşünceniz var mı?
Tabii ki burası Türkiye, burası Anadolu. Bu coğrafyada Türk Devleti'nin üzerindeki oyunlar bitmez. Ama 2001 ile Gezi olaylarının arasında şöyle bir fark var. 2001'de dünyadaki uluslararası sermayenin Türkiye'ye karşı bir oyunu mevcuttu. Gezi olaylarında baktığımızda birçok işte etrafımızdan da insanlar olabilir. Yani halkın inisiyatif aldığı, halkın sokaklara çıktığı bir süreç vardı. O halkı, o gün sokaklarda olan halkı tenzih ederim tabii ki.
Tabii.
Çünkü kitle hareketleri böyledir, yayılır. Kitle ne yaptığını bilmeden, kime hizmet ettiğini bilmeden hareketin içine girer, sokaklara çıkar, bir takım olaylara karışır. Tabii o hiçbir zaman görmez. Perde arkasında kimin onun bu hareketleri yapmasını istediğini görmez. Ama Gezi Parkı olaylarıyla da ilgili o dönem mesela AKP'ye karşı, şu andaki mevcut iktidara karşı olan siyasetçilerin de halka sağduyu çağrısı yaptığını, bizi sevenler, bize oy verenler, bizim seçmenlerimiz sokağa inmesin, sokaklardan uzak durun çağrısı yaptığını biliyorsunuz. Devlet Bahçeli Bey de mesela Ülkücü Hareket için bu çağrıyı çok sık tekrarladı. Gezi Parkı'nda bizim işimiz yok, orada evet, olmayın diye. Bu işin arkasında da tabii ki tamamen değil ama yine bir operasyondan söz edilebilir. Niye olmasın?
Evet.
Yani bir operasyon evet, olmuş olabilir. Ama Gezi Parkı ile ilgili benim nacizane şahsi düşüncem 2001 krizi gibi tamamen %100 yabancı bir müdahale, yabancı malı değil. İçinde bir kısım da Türkiye'nin kendi içinden beslenen, Türkiye'nin kendi içinde kurulu olan sistemle alakalı bir mesele olduğudur.
Peki.
Gezi'de, özür dilerim, biliyorsunuz Taksim'de astıkları bayrakları Marksist-Leninist, değil mi, Atatürk evet, Kültür evet, Merkezi'nin üstünde. Yani o ilk başta çıkan samimi, ağaç kesilmesiyle ilgili çevre duyarlı olan samimi insanları kastetmiyoruz evet, zaten. Biz sonradan
evet,
bir devrim yapma niyetiyle gelen, değil mi, yani hükümet devirmeye yönelik onların zaten o fikir sisteminde olan bir şeydir. Yani halk tabii, hareketiyle.
Gezi derken devirmek, hep ikiye bölmek evet, lazım aslında Altuğ Bey. Öncesi ve sonrası diye. Öncesi halkındı. Halk sokaklardan çekildiğinde kimlerin sokaklarda kaldığını hepimiz gördük. Tabii ki bu insanların niyetleri, halis niyetler taşımadıkları belliydi. Yani devlete baş kaldırmak, polis arabalarını yakmak, insanların özel mülklerini yağmalamak, orayı yaşanmaz kılmak, oradaki esnafı büyük zararlara uğratmak. Tabii ki bunlar hayırlı işler değil.
Zaten o o ideoloji sahiplerinin elinde silah tutanları ve işbirlikçileri ülkeyi bölmeye çalışıyor o ideolojiyle.
Evet.
Değil mi? Yani bizi milli duruş sergileyen bütün Türkiye'deki siyasi kurumlar, sivil kurumların tabii, hepsi bununla zaten mücadele ediyor.
Evet, evet, evet. Onlar o gün şehirdelerdi. O dönem aralığında şehirdelerdi. Ama şimdi komplo demişken şunu da sorgulamamız gerektiğine inanıyorum. Saf Gezi Parkı'nda kesilmek istenen ağaçlara yönelik bir çevre eylemi olarak başlarken bu böyle kalsaydı belki halkın daha büyük çoğunluğundan destek görebilecek bir eylemdi. Ama araya öyle insanlar girdi ki, öyle örgütler girdi ki destek çekilmiş oldu. Şimdi bu insanlar niçin oraya girdiler? Yani yaptıkları tabii ki kötüydü ama bu, yani bir komplo başlayınca, bir felaket, bir kötülük başlayınca ardı arkası gelmiyor. Burada da böyle oldu. Yani o bizi bugün eleştirmeye iten sebepleri orada niye yarandığı da bir komplodur bence. Yani o terör örgütlerinin, o Marksist, Leninist, ipten saptan kopmuş terör örgütü üyelerinin oraya gelmesi de mesela çevreyle ilgili olan çok önemli bir duyarlılığı gölgelemiştir. Bu gölgelemekte de bir komplo aranabilir. Yani benim şahsi düşüncem bu.
Evet. Peki biraz Türkiye'nin ekonomik tarihine bakacak olursak, şimdi 2007-2008'de bütün dünya bir ekonomik krizle karşılaşırken Türkiye teğet mi geçti sizce? Ya da yani ülkemizin başarıları olmuş mudur sizce bu süreçte? Evet. Çünkü bütün dünyada çok ciddi hasarlar evet. meydana geldi.
Mesela 2002 ve 2007 yılları arası, yani AKP iktidarının ilk 5 yıllık dönemi kesinlikle ekonomik olarak, mali olarak başarılı bir dönemdir. Ama bu başarının arkasında ne vardır? 2001 yılında Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi'nin oluşturduğu üçlü iktidarın aldığı ekonomik kararlara ve ekonomik programa birebir AKP iktidarı da uymuştur. Ve dünyadaki para bolluğunun da getirdiği avantajlarla beraber evet 2002-2007 yılları arası ekonomide başarılı bir dönemdir. Ama aslında Türk ekonomisini 2002-2007 Cumhuriyet tarihi vesaire bölmekten öte bizim devletimizin de bizim coğrafyamızın da ekonomiyle olan ilişkileri hep sınırlı ve sorunlu olmuştur. Yani Türkiye'nin ekonomik sorunları bana kalırsa 500-600 yıllık sorunlardır. Ufak bir örnek vermek gerekirse mesela 1571 yılı bizim Kıbrıs'ı fethettiğimiz tarih. Yani fetihle uğraştığımız tarih. Ama 1571 yılında Londra borsasında ilk gong çalıyor. Londra'daki şirketler halkın birikimlerini toplamaya başlıyorlar. Mesela yine Kur'an'da iki önemli ayet vardır. Der ki gökyüzünde birbiri ardına gelen yıldızlar için, yıldızların düşünenler için muhakkak bir ibreti vardır. Ve der ki yine Allah yemin eder, ant içer, der ki gündüzün ardından gelen gece ve gecenin ardından gelen gündüze and olsun ki. Yani şimdi bu iki ayete baktığımda ben diyorum ki NASA'yı kuran biz olmalıydık. NASA bir Türk kuruluşu olmalıydı. Ama 1500'lü yıllar boyunca biz dönemin Şeyhülislam'ı uzay bilimleriyle uğraşmak insanı ve devleti dinden çıkarır dediği için rasathanelerimizi yıkarak geçirdik. Yani Türkiye'nin bugünkü ekonomisinin sorunları aslında 500 yıllık, 400 yıllık bir tarihi olan ve bu 5-4 asır öncesinin genlerinde günümüze taşıdığımız sorunlar.
Temelinde bağnazlık var diyorsunuz.
Evet, kesinlikle evet. Temelinde bir bağnazlık var. Yani dinimizi anlayamamışız, dünyayı anlayamamışız ve gelişememişiz, görememişiz. Bir tabiri caizse bir şeyin içinde, bir anaforun içinde Osmanlı Devleti savrulup durmuş. O anafor da bittiğinde gözlerimizi bir açtık ki dünya çok değişik bir hal almış. Artık bambaşka bir dünya var, bambaşka bir sistem var, bambaşka bir düzen var. Bu yeni dünyanın yeni efendileri var. Artık savaşlar, mesela bugün Pentagon'da Amerikalı ünlü finans ve ekonomi profesörleriyle Amerika'nın generalleri uluslararası finansal savaş tatbikatları yapıyorlar. Yani generaller ve üniversiteli ekonomistler oturup uluslararası finans savaşı, kur savaşı tatbikatı yapıyorlar. Yani bambaşka bir dünya. Ve bunu çok geç anladık. Bu dünyaya çok geç koşulduk. Örneğin sanayi devrimini kaçırdık. Sanayi devrimi yaşamamış bir toplumuz biz. Sanayi devrimini yakalayamadık. Şimdi biz diyoruz ki teknoloji devrimini de kaçırmak üzereyiz. Teknoloji devrimini yakalamak, teknoloji devriminin içinde olmak bizim öncelikli meselelerimizden biri olmalıdır. Ben doğrusu bugünün Türk ekonomisine not verirken de bunları öngörüyorum. Yani geçtiğimiz 4-5 asırla beraber değerlendirip bugünü not vermek gerektiğine inanıyorum.
Evet.
İnşallah daha iyi olur ama bugün şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Türk ekonomisinin yapısal sorunlardan geçici sorunlara kadar birçok sorunları vardır. Kesinlikle üzerinde bu sorunların durulmalıdır. Çünkü dünya çok zor bir döneme giriyor. İktisadi olarak işte Rusya'ya büyük ambargolar var. Hemen yanı başımızda Azerbaycan ve Ermenistan'ın savaşma ihtimali var. Güneyimizde Suriye'de gerçekleşen olaylar belli. Irak'ta gerçekleşenler belli. Libya'da gördük. Yani dünya bambaşka bir dünya haline geliyor. Ve bu değişen dünyada ve zorlaşan dünyada ayakta kalmak isteyen ülkeler kesinlikle üretmeli ve ekonomileri çok sağlam durumda olmalılar evet. diye düşünüyorum. Ve bunun biz çok uzağındayız. Bunu da belirtmek isterim.
Dolar nasıl yükseliyor? Çok özür dilerim. Dolar Amerika'nın iç borcu bu kadar yüksek ve ekonomisi kötüyken dolar nasıl yükseliyor?
Amerika'nın şimdi şöyle bir güzel yanı var. Amerika bütün borçlarını kağıtla ödeyebilen, yani kağıdı matbaada basarak borç ödeyebilen bir yapıya sahip. Tabii dolar nasıl yükseliyor? Bölgemizdeki belirsizlikler, öncelikle bölgemizdeki belirsizlikler Türkiye'deki piyasalara karşı şu anda bir Altuğ Bey bir soru işaretiyle bakıyor insanlar. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz oranlarını ayarlamasında kesinlikle Merkez Bankası bağımsız bir kuruluştur biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın işine karışmamalıyız. Merkez Bankası dünya piyasalarında göz önünde bulundurarak kendi işini yapmalı diye düşünüyorum. Ama Merkez Bankası'nın üstünde çok büyük bir baskı oluşturuluyor. Gereksiz bir baskı. Bu baskı kesinlikle pek hayra çıkacak bir baskı değil. Aynı zamanda Türkiye'de bütün ekonomik veriler de tuhaf. Çünkü bizde kayıt dışı ekonomi diye bir şey var. Yani ekonomik verileri değerlendirirken, ekonomiden konuşurken her şeyin sağlıklı olması gerekiyor ki değerlendirmeler doğru çıksın. Halbuki bizde böyle bir imkan yok çünkü ekonomi kayıt dışı. Yani işsizlik diyoruz, gerçek ne kadar gerçek, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Enflasyon diyoruz, ne kadar gerçek, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Niye? Çünkü ekonominin en az %30-35'lik bir kısmı kayıt dışı Türkiye'de. Yani Türkiye'de yapılacak her ekonomik yorumun da aslında afaki olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü elimizde yeterli veriler de yok.
Evet. Ama tabii şöyle net veriler de var. Mesela net veri derken 6 yılda 6 ülke iflasını açıkladı biliyorsunuz. Özellikle Yunanistan ve İspanya bunu sosyal olarak çok ciddi hasar gördü. Yani artık sokaklarda insanların hayatlarını kaybetmesinden, evet, bütün ülkenin talan edilmesi, şehirlerin talan edilmesi. Yani ekonomik krizin, ya, hatta Yunanistan siz daha iyi bilirsiniz, kendi sanat eseri değerindeki binalarını satma durumuna kadar geldi. Ama Türkiye'den azından bunlar yaşanmadı. Tabii ki mesela IMF'ye borçlarımız sıfırlandı. Bu tabii ki şey demek değil, hiç dış borcumuz kalmadı demek değil. Ama sonuçta kaç, 53 yıllık bir borç yükü vardı. Yani sonuçta görünen çok da kötü bir tablo değil. Onu nasıl
şunu
değerlendirirsiniz?
Söylemek istiyorum. Yapılabilecek en light eleştiriyle. Ben Altuğ Bey'e olan borcumu Serap Hanım'dan para alıp, üstelik Altuğ Bey'e çok düşük faizli olan borcumu sizden yüksek faizle para alıp Altuğ Bey'e kapadığımda, ben Altuğ Bey'e borcumu kapattım. Artık 55 anladım, yıllık borç ilişkim bitti. Artık ben Altuğ Bey'e borcum yok diye benim yüksek perdeden konuşmaya hakkım olmadığını düşünüyorum. Çünkü Ali'den alıp Veli'ye verince siz bu borcu kapatmış olmuyorsunuz. Evet, Veli'ye borcu kapatıyorsunuz ama Ali'ye borçlandınız. Üstelik şunu söylemek lazım. IMF bize bir öcü gibi gösterilmiştir. Bu biraz da bizim şark toplumlarında vardır. Her kurumun, her olayın ardında bir başka bir şey aramak, görünmeyen bir güç aramak. IMF dünyanın en düşük faizli borcunu vermektedir Serap Hanım. Ve 2002 ile 2007 yılları arasında AKP'nin ilk döneminde Türk ekonomisinde ciddi bir gelişme vardı dedik. Bu gelişmede de programı yapan IMF'dir yine. AKP, IMF'nin Türkiye'ye verdiği bu programı uygulayarak Türk ekonomisini iyi bir yere taşıyabilmiştir bu ilk 5 yıllık süreçte. Ama tabii ki biz isteriz ki Türkiye dünyanın en çok üreten, en çok ihracat yapan ülkesi olsun. Bunu kimin yaptığı önemli değil. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında, Ahmet Davutoğlu Beyefendi'nin Başbakanlığında olsun, Kemal Kılıçdaroğlu Bey Başbakanlığında olsun. Ben bir Türk vatandaşı olarak çok isterim Türkiye'nin dünyada en çok üreten ülke olmasını, Türkiye'nin dünyada sözü geçen ülkeler arasında olmasını. Ama tıpta şöyle bir şey vardır. Doğru teşhis hayat kurtarır. Teşhisin de bana kalırsa doktor şimdi hasta üzülmesin diye sizin hiçbir şeyiniz yok diyor. Hasta eve gittikten sonra ölüyor. Bana kalırsa bundan da kaçınmak lazım. Ortada ciddi bir hasta var. Biz de diyoruz ki bakın, bu hastanın vücudunun şuralarında şöyle sorunlar, böyle sorunlar var ve ileride bunlar, bu hasta bugün ayakta olabilir. İşte vitamin kullanır, meyve yer, doğal bitkiler yer, kullanır. Ayakta devam edebilir hayatına. Ama diyoruz ki bu aniden yerde kalabilir, aniden canından olabilir. Bana kalırsa Türkiye'de eleştiri kültürü de aslında biz bunun da şey yapamıyoruz. Türkiye'de eleştiri de hakkını verilemiyor. Yani ne eleştirenler tarafından ne eleştirilenler tarafından. Mesela ben eleştiriyorum ama her şeyin iyi olmasını da çok isterim. Ama eleştiri olmadan da doğruyu görmek, doğruyu göstermenin imkansız olduğunu düşünüyorum.
Tabii yani sağlıklı, güçlü bir muhalefet ve eleştiren olması şart bir kere demokratik, evet, toplumlarda. O konuda kesinlikle hemfikiriz. Başka bir konuya geçeceğim ama söylediğiniz bir cümlenin üzerinde tekrar durmak istiyorum. Buyurun. Sizce IMF öcü değil mi? Peki şu açıdan söylüyorum. Şimdi ekonomik olarak ülkeleri kendine bağımlı hale getirip sosyal olarak üstlerinde bir tahakküm kurmuyor mu sizce?
Kuruyor. Evet. Serap Hanım şöyle bir şey var. Siz üretemiyorsanız, siz güçsüzseniz sizin için her şey öcüdür. Bu uluslararası ilişkilerin özellikle bizim için bu acımasız ve kaçınılmaz bir sondur. Türkiye güçsüzse, Türkiye gücünden güç kaybettiyse, bizim çok düşmanımız var. Bizim için herkes öcüdür, evet. Ama Türkiye üretsin. Yani biz nasıl nefes alıp oksijen alıyoruz yaşamamız için. Bitkiler fotosentez yapıyor. Ekonomi de üretmelidir yaşayabilmesi için. Şimdi zaten üretim yoksa sizin aldığınız oksijende demek ki bir sıkıntı var. Demek ki bitki fotosentez yapamıyor. O zaman herkes zaten öcü oluyor ister istemez. Çünkü biz Anadolu'da dünyanın yaşanılması en zor coğrafyasında her gün şehit vererek 1000 yıldır dünyanın her gün şehit verdiği tek ordu bizim ordumuzdur. Her gün askerlerinin can verdiği 1000 yıldır bu topraklarda her gün askerlerimiz can veriyor.
Evet.
Yani bu çok zor bir coğrafya.
Evet.
Dediğiniz gibi evet, güçsüzseniz herkes öcüdür bizim
evet.
için.
Peki biraz farklı bir açıya geçelim. Şimdi bütün ülkeler için geçerli. Güçlü bir ekonomisi olsun,
evet.
güçlü bir ekonomiden kaynaklanan toplumsal bir refah olsun. Bu toplumsal refah da adil bir şekilde toplumun her kesimine eşit olarak dağılmalı. O, eğer dağılmadıktan sonra ekonominin güçlü olmasının hiçbir manası
kesinlikle
yok. Fakirin öyle. Daha fakir, zenginin daha zengin olduğu bir ülke istenilen bir şey değil. Bunun için nasıl bir ahlaki temel olması gerekiyor? Çünkü ekonomi güçlü olsun ama toplum güçlü bir manevi temelde olmazsa, ahlaki yapısı güçlü olmazsa güçlü bir ekonomi o ülkeyi kurtarmaz diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Tabii ki güçlü bir, sizin bahsettiğiniz koşulda örneğin hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku geçerli olur. Yani üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir Türkiye bizim hayalimizdir. Ahlak yoksa, şimdi bakın, kapitalizmin mabedi olan ülkeler de kapitalizm bu ülkeleri nasıl içten içe erittiğini çok
tabii.
kısa zamanda hepimiz göreceğiz. Mesela Amerika'da bugün milyonlarca evsiz, sokaklarda yatan, metroların havalandırma ızgaralarında hayatını devam ettiren insanlar var. Yani kapitalizm, kapitalist olgu, kapital kendi kendine her gün içten içe yiyor. Bunu hepimiz göreceğiz. Ama Anadolu'da kesinlikle ben bir ahlaki zemin, ahlaki bir temel olduğunu düşünüyorum. Bakın, Arjantin ekonomik krize girdi. Arjantin'de yer yerinden oynadı. Yunanistan'da oldu. Bizim memleketimizde, bizim köylümüz gözünü ekonomik krizle açar, ekonomik krizle kapatır.
Evet.
Ama bizde hiçbir şey olmaz. Çünkü bizde doğal bir şey var. Dinimizden kaynaklanan bir yardımseverlik, bir hoşgörü. Yani bizde halk devletin yerine getirmesi gereken görevlerin birçoğunu kendi kendisi otomatik olarak yerine getirir. Ve bu çok geçerli bir şeydir. Eğer Türkiye'nin içinden geçtiği şartlarda bir batılı devlet, Fransa, Almanya, İngiltere çok önemli değil, geçseydi bizim şartlarımızı, evet. taşısaydı geçmişten bugüne, bu insanlar inanın birbirlerini yerlerdi. Bizim Anadolu'muzun böyle bir güzelliği var, böyle bir özelliği var. Ve bu ahlakı toplumda kesinlikle hakim kılmak zorundayız. Çünkü insan genel olarak da, insan dört dörtlük bir varlık olsaydı zaten kanunlara gerek kalmazdı. Kanunlar niçin var? İnsanı düzenlemek için. İşte bizim kanunlarımızda ahlaklı olmayı zorunlu kılmalı. Ahlaklılık, ahlaksız insanların bile yapmak zorunda kaldığı, göstermek zorunda olduğu bir erdem haline getirilmeli. Bu kesinlikle geçerli dediğiniz gibi. Yoksa sağlıksız bir büyüme olur. Sonra da karnının ortasından çatlar ve tarihteki yerini alır. Ahlak önemli.
Biz üretmişiz de. Ürettiğimizin çoğunu terörle mücadeleye harcamışız. Kaç milyar dolar biliyorsunuzdur.
Evet, öyle bir sıkıntımız da var.
Değil mi? Yani o terörü çıkartanlar, ortaya koyanlar, yani ülkemizi güçsüzleştirmek, yani IMF onun neresinde kalır yani dediğiniz o anlamda öyle. Terörü harcanan
kesinlikle
para şu an milletimizin de olsa nasıl bir ekonomik güç olurduk?
Evet.
O malum. O yüzden yani terör konusunu şimdi de fikri anlamda yürütmek, ileride ekonomik refahlığa da ayrıca bir
kesinlikle
yan etki olarak mühim olan milletimizin sağlığı, selameti, ülkemizin bekası, devletimizin sürmesi, o
evet,
esas
kesinlikle
konu odur. Ama ekonomiye de büyük faydası olacaktır ileride.
Tabii terör meselesi hem içeride hem dışarıda. Çünkü dış yatırımlar kanalize olmak için iyi bir hukuk sistemi, iyi bir demokrasi ve her şeyin süt liman olmasını ister. Para korkmaya gelmez. Para sürekli en güvenli şekilde artmanın yolunu arar. Şimdi bakıyorsunuz, Türkiye'de bir terör sorunu vardı 30 yıldır. Hem bölgeye yatırım yapılamıyor imkansız halde, hem de uluslararası dolaşımda olan para Türkiye'ye gelmeye korkuyor. Hem de halkta bir ümitsizlik aşılıyor bu. Çünkü mesela ben 1984 doğumluyum. benim neslim sürekli şehit haberleriyle, sürekli çatışma haberleriyle, sürekli bir terör olgusuyla yetiştik biz. Şimdi bu çok önemli bir şey. Terör meselesi kesinlikle Türkiye'de halledilmesi gereken bir şey. İktisadi açıdan da.
Ve siz tabii bilirsiniz, bizim televizyonumuzda da sürekli gösterilir. Rahmetli Başbuğ Türkeş'in bu konuda çok önemli konuşmaları var. Yani terörle mücadelenin fikri yönüne dikkat çeken,
evet,
komünizmi ne olduğunu izah eden, milli seferberlik anlamında ilmi fikri çalışma yapmaya yönelik çok çok güzel izahları var.
Evet.
Şimdi de bu tür izahlara biraz daha fazla ihtiyaç var. Şüphesiz ki Sayın Bahçeli ve gazeteler aynı fikirde olan bunlara değiniyor, yazarlar, Allah razı olsun. Ama belki bu biraz daha vurgulanabilir.
Bu tabii ki bu toplumun buna sahip çıkması lazım. Toplumda bunun kabul görmesi lazım. Yani şimdi bizler için söylemiyorum. Genel olarak bakıldığında ben yeni bir şey görmeye başladım. Sanki terör, Türkiye'deki terör meselesi sadece Devlet Bahçeli'nin sorunuymuş gibi yaklaşan insanlarla karşılaşıyorum. Özellikle iş dünyasında. Yani sanki onların bir sorunu değil. Bu sorun sadece Devlet Bahçeli'nin sorunu ve o çözmeliymiş gibi. Hayır, bu hepimizin sorunu. O yüzden hep birlikte Türk toplumu, hep birlikte bir bütün halinde, bir blok halinde bu işe ilmi olarak karşı gelmenin ve halka bu ilmi gerçekleri anlatmanın bir yolunu tercih etmelidir. Yani bu hepimizin sorunu ve dediğiniz gibi Altuğ Bey, buna hep birlikte karşı koymak durumundayız.
Ve eğitim hepsinin temelinde
tabii
geliyor
ki.
Çünkü şimdi ekonomiyi konuştuk, terörü konuştuk. Terörü daha da detaylandıracağım, size sormak istediğim bu konuda başka sorular da var ama hepsinin çözümü eğitimde bitmiyor mu? Çünkü demin de mesela ekonomiden konuşurken de tamam kanunlar olsun, herkese şey yapamayız ama polisiye tedbirlerle toplumu ne kadar huzurlu bir toplum haline, evet, getirebiliriz? Yani sonuçta polisin görmediği yer, bakın her yer kameralar dolu, MOBESE kameraları dolu, alışveriş merkezleri kameralarla dolu, sırt çantasıyla girilemiyor her yer. Hani böyle, evet, tabii ki bunlar olmalı şu anki şartlarda ama biraz incitici değil mi bu? Çünkü insanlara bakın, düzgün bir eğitim verilmeyince kameranın görmediği yerde kendini özgür ve o suçu işleyebilmeye yönelik rahat zannediyor. Halbuki kendisini sürekli Allah'ın gördüğünü, Allah'ın her an kendisini gördüğünü ve yaptıklarının ve yapmadıklarının, ertelediklerinin bir gün hesabını vereceğini bilen bir gençliğe kamera veya polisiye tedbirleri belki daha az gerek duyulacaktır.
Tabii
bu
ki.
Şu an konuşacağımız terör konularına da, çünkü Altuğ Bey'in de üzerinde durduğu konu çok önemli. Eğitimle başlıyor. Çünkü onlar Marksist, Leninist, Komünist ideolojiyi bir kurtuluş yolu olarak görerek eğitildikleri için, bu yanlış ideolojilerin peşine düştükleri için silahı alıp dağa çıkıyorlar.
Evet,
yani
evet.
Şunun da üstünde durmak istiyorum. Siz eğitim konusunda ilgili yazılarınız var. Benim orada bir cümle çok dikkatimi çekmişti. Yani milli bir seferberlik başlatılması gerektiğini,
evet,
eğitimsiz kişilerle ülke refaha kavuşamayacağı gibi içi boşaltılmış bir eğitim sistemiyle yetişen bireylerin de Türkiye'nin istediği hedefe ulaşamayacağı,
kesinlikle,
yönünde çok güzel ifadeleriniz var.
Kesinlikle.
Bu içi boşaltılmış eğitimden kastınızı biraz açabilir misiniz?
Yani içi boşaltılmış eğitim şudur. Sadece dünyevi bir başarıyı, yani sadece maneviyattan arınmış, dünyevi hedeflere kilitlenmiş bir eğitim var bugün. Biz de hepimiz o eğitimden geçtik. Yani bir gün babaannem bana bir söz söylemişti. Okulda sana hep İngilizce sorarlar, matematik sorarlar. Ben sana kaç dua biliyorsun diye sormuştu. Demişti ki bunları sizin okullarda sormazlar. İngilizce, matematik sorarlar. Sen bana şu dualardan bahset. Kaç duayı ezberledin? Nasıl doğru okuyor musun? Yani bizde en iyi üniversite okumak, en iyi işte, en yüksek maaşla çalışmak bizim nesiller boyu gençlerimize bir hedef olarak gösterildi. Halbuki bu hedefin üstünde daha büyük bir hedef var. O da iyi insan olabilmek. Yani Allah'ın istediği insan olabilmek. Allah'ın emrettiği gibi olabilmek. Bana kalırsa eğitim sistemimiz de bu kesinlikle kendine yer bulmalıdır. Ve bu yabancılaşma, bu batılılaşma bizden bu manevi havayı, bu manevi iklimi alıp götürürken maalesef yıllar boyu devletin en stratejik kurumlarında bile bu mesele kendine bir karşılık bulamadı. Yani bırakın manevi yönden eksilmemizi, Türkiye'de öyle dönemlerden geçti ki Türkiye bizzat devlet eliyle, devlet gücüyle bu manevi havadan uzaklaşmamıza yol açacak bu manevi havadan bizi uzaklaştıracak şeyler gördük. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bunlar mevcut. Evet.
Bunlardan bir tanesi de Darwinist materyalist eğitim olabilir mi? Çünkü bugün devletin kitaplarında hocamız Sayın Adnan Oktar'ın da çok sık üstünde durdu. Darwinizm eğitiliyor. Yani sizi Allah yaratmadı, evet. Siz maymundan tesadüfen geldiniz yanılgısı öğretiliyor. Biyoloji kitaplarında bu var. Bilimsel gelişmeler anlatılmıyor.
Şöyle sizi onaylayayım. Evet. Ben okul hayatım boyunca, ortaokul ve lise hayatım boyunca Darwinizmi bir baskı olarak bana ve sınıf arkadaşlarımıza sunan ve hiçbir şekilde bizim o sınıf içinde söz alarak arkadaşlarımıza doğruyu anlatmamıza tahammül edemeyen hocalarım gördüm, çok duydum. Evet. Bizzat yaşadım, bu derslerden kaldım. Türkiye'nin bir gerçeğidir bu. Ve bahsetmek istediğim tehlike bu ilim, bu yalanı bir de bilimsel bir gerçeklikmiş gibi, bilimin gelebileceği son noktaymış gibi insanlara sunulmasıdır. Evet. Yani sanki bilimin geldiği son nokta, gelebileceği en üst nokta gibi bilimin ayaklar altında sürüldüğü bu yerin öğrencilerimize, gençlerimize sunulmasıdır. Bu önemli bir meseledir.
Şimdi böyle bir eğitim yapılırken bir yandan biz tabii duaları da öğretsek yine o manevi boşluğun pek dolmayacağını düşünüyorum. Yani esas iman hakikatleri, çocuklara Allah'ın varlığını gösterecek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri, iman hakikatleri. Yani onların da mesela okuduklarında hoşlarına gidecek, Allah sevgilerinin oluşacağı, Allah korkularının temelinin atılacağı bir eğitim herhalde, değil mi?
Evet. Olması tabii gereken. Eğitim deyince öncelikle toplumun sürekli gözü önünde bulunan insanların, toplumun sürekli göz önünde bulundurduğu ve takip ettiği insanların hareketleriyle, davranışlarıyla bunu topluma göstermesi bence bu eğitimin en önemli noktası olmalıdır. Yani evet. Sanatçılar, sinema oyuncuları, siyasetçiler, politikacılar, televizyon programcıları, işte gazete yazarları, yani sürekli toplumun hep bütününün veya önemli bir kesiminin takip ettiği, göz önünde bulunan insanların davranışlarıyla bunları göstermesi, davranışlarında, hayatlarında bunları yaşaması bence en önemli bu eğitimin basamağıdır. Bu da nasıl olmalıdır? Yine toplum buna zorlamalıdır. Çünkü bu toplumun yoğrulduğu değerler belli. Bu toplumun içinden geçtiği, bu toplumun aldığı eğitim, annelerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz belli. O zaman gözle görülmesine gerek yok bunun. Öyle bir eşik olmalıdır ki buna ters düşen, buna adeta hayatıyla, hareketleriyle kafa tutan insanlar buradan elenmelidir, bu elekten. Ama biz şimdi görüyoruz ki Türkiye'de, yani biz şunu gördük Türkiye'de, çok affedersiniz, amcasının eşiyle aşk yaşayan bir adamın dizisinin Türkiye'de son final bölümünde sokaklarda insanların ve arabaların çekildiğini gördük. Yani o saatte, hatta bu günlerce olay oldu. Sokaklar boş, otobüsler boş, vapurlar boş, bütün bir kitle bu son finalde acaba ne olacak diye televizyon ekranına kilitlendi. Şimdi burada dediğiniz gibi dünyanın en kaliteli malını üretsek ne olur? Dünyanın en büyük ihracatını yapsak ne olur? Tabii ki esas olması gereken şey bizde yoktur.
Çok artık önemli saat, bir konu.
Evet, kesinlikle. Bu temel üzerine her şey yükselme, her şey ahlak, her şey iyi insan, her şey olgun insan, her şey mükemmel Müslüman insan temelinde yükselmeli ki bir anlam ifade etsin. Evet. Yoksa onun dışında dünyada kalacak. Hatta bu da çok geçerli olamayacaktır tabii ki. Ahlaki temele dayanmayan hiçbir gelişme geçerli olamaz. Şimdi böyle bazen bu konuyu konuşuyoruz, diyorlar ki Batı'da o zaman nasıl geçerli oldu? Batı nasıl güçlü? Hayır. Batı'da böyle bir şey yok. Batı'da kul hakkı yiyemezsiniz. Kanun bunu engeller. Batı'da komşunuzu rahatsız edemezsiniz. Kanun bunu engeller. Batı'daki rejimin adı İslamiyet değil. Batı'daki dinin adı İslam değil. Ama Batı bu konuda uyanık davranmış ve kanunlarla aslında İslami düzeni tanzim etmiş. Batı'da son derece İslami bir düzen vardır. Adı İslam değildir.
Anladım.
Batı Müslüman da değildir. Ama Allah'ın emrettiği düzeni bu kanunlarda görmemiz mümkün.
Yani insanın zaten fıtraten yaşadığında rahat ve huzurlu olacağı, evet, sistemi
kurmuşlar.
Medeniyet. Yani Allah'ın, evet.
Medeniyet diyorlar ona. Evet, biz de medeniyet aslında Allah'ın emrettiği şeyler gayet medeni. Yani şimdi işte az önce bahsettiğim, kendi ülkemizde de yaşanan bir toplumu, bir kuşağı, birkaç kuşağı bunlardan uzak yetiştirdik. Şimdi bir hadis var, diyor ki gittiğiniz kapıyı 3 kere tıklatın. İçeriden ses gelmiyorsa geri dönün. Misafirliğe gittiğiniz kapıyı 3 kere tıklatın diyor Efendimiz. Şimdi daha büyük bir medeniyet tasavvuru olabilir mi? Bir insanın evine gidiyorsunuz. İçeriden ses gelmiyorsa geri dönün diyor. Daha büyük bir medeniyet tasavvuru olabilir mi? Kendisini görüp de korkan bir insana bir savaştan sonra diyor ki ben Mekkeli kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Korkma, otur. Yani bundan daha büyük bir medeniyet tasavvuru yok. Ama bizim çocuklarımız nesiller boyu bu büyük medeniyet tasavvurundan uzak tutuldular. Bu medeniyet tasavvuru bizlere öcü gibi gösterilirken Batı medeniyeti bir hedef gibi, bir gaye gibi bizim çocuklarımıza, bizim genç dimağlarımıza dayatıldı. Onun da yanlış tarafı dayatıldı. Az önce bahsettiğimiz gibi. Yani halbuki Batı'daki sistem belli, az önce bahsettiğimiz gibi. Olmayan bir şey dayatıldı. Ve tabii bu da şu anda bu aksaklıkları da yaşıyoruz. Bunların sıkıntılarını bugün çekiyoruz.
Şimdi biz ondan çok, yani Osmanlı'dan diyeyim, yani Asr-ı Saadet gibi daha yani çok üstün bir Türk-İslam Birliği medeniyeti kuracağız inşallah.
İnşallah.
Yani zaten Türkiye bunun hizmetkarı, kabiliyetlisi, tarihiyle, geçmişiyle ve bu konuda yani siyaset dışı bir şey söylüyorum. Yani hükümetlerle evet. alakası olan bir şey değil. Sivil inisiyatifin bu konuda çaba arttırması gerekiyor. Kesinlikle. Konferanslarsa konferans. Eskiden ocaklarda çok güzel bilgilendirmeler yapılırdı değil mi?
Hala yapıyoruz.
Şüphesiz. Şüphesiz. Mesela bunların arttırılması, yayınlarda bunun zikrinin fazlalaştırılması, gazete, dergi, yani Türk-İslam Birliği demek bölünmeyi başka türlü de durduramayız. Bakın yani biz evet. birleşmeyi zikretmezsek ve oraya güç sarf etmezsek bölünmeyi kesemeyiz. Zaten o bölünme isteklerin arkasında o büyük birleşme, büyümeyi durdurma var.
Evet.
Dolayısıyla o medeniyeti yeniden ihya etmek, Türk-İslam Birliği'ni kurmak için bu konuda hassas olan bütün kesimlerin kendi yazılarında, dergilerinde, televizyonlarında, özel toplantılarında duyurarak da halka bunun, çünkü zikredilmesinin ayrı bir güç şeyi vardır.
Evet.
Enerjisi vardır yani. Bunların arttırılması gerek diye düşünüyorum.
Katılıyorum size Altuğ Bey. Tabii ki. Çünkü bugün Avrupa Birliği var. İşte birçok birlik var. Yani bütün ülkeler, bütün medeniyetler kendi savaşlarını veriyorlar. Tabii ki Türk İslam medeniyetinin de bu savaştan geri kalması düşünülemez. Zaten medeniyet dediğimiz şey doğudan batıya geçmiş bir olgudur. Benden iyi bilirsiniz. Medeniyet dediğimiz şey, güneş doğudan yükselir. Biz güneşin doğduğu taraftayız. Onlar battığı tarafta. Tam batarken bunu sahiplenmişler. Esas medeniyetin bu topraklarda olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Esas medeniyetin gerçek bahaneleri olduğumuzu biz çok iyi biliyoruz. Bunu dediğiniz gibi toplumumuza da anlattıkça bu üstlerinde oluşturulmak istenen ve kısmen de başarılı olmuş olan küçüklük duygusunu beceremeyiz, başaramayız, yapamayız baskısını ortadan kaldırdıkça Türk insanı da gerçek medeniyetin sahibinin bizim olduğumuzu anlayacaktır. Ve bu anlaşıldığı gün, bu geniş kitleler tarafından kabul edildiği gün, anlaşılmaya başlandığı gün çok başka bir dünyaya uyanacağız artık Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, yani Türk-İslam Birliği, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Tabii ki başta rahmetli Alparslan Türkeş olmak üzere üzerinde çok durduğumuz bir konudur. Türkiye'de birçok toplumun birçok kesimi bunda durmuştur ama bizatihi Alparslan Türkeş'in bu konuda birçok yaptıkları, gezileri, uğraşları vardır. Sadece Orta Doğu'da değil, Bosna Hersek'le ilgili de rahmetli Alparslan Türkeş'in Makedonya, yani Batı Trakya Türklüğü'yle de ilgili. Şüphesiz. Onları da ayıramayız Türk-İslam Birliği'nden kesinlikle. Yaptıkları ortadadır. Allah bu zamana kadar bu konuda, bu hedefte kim bu binaya, binanın dikilmesine bir tuğla koyduysa tabii ki ondan razı olsun. Hep beraber inşallah bu binanın hizmetkarlığını yaparak bu kutlu binayı dikebiliriz. Allah bunu nasip eder.
Evet, inşallah.
İnşallah.
Peki Türk-İslam Birliği demişken şu konuya da geçmek istiyorum. Az önce bahsettik Orta Doğu'nun şu dönemki hali. Artık Suriye diye bir ülke neredeyse kalmadı. Bilmiyorum, son dönemlerde gördünüz mü? Evet. Uzaydan çekilen fotoğraflarda evet. da ışıkların söndüğü. Gerçekten orada ışıklar söndü diye haber yapılıyor ama orada demek insanlar hayatlarını kaybettiler. Bir yaşamdan bahsedemeyiz evet. orada. Kaldı ki birçok yerde mesela Mısır'da da alnı secdedeyken öldürülen şehit edilen insanlarımız, kardeşlerimiz oldu. Hala mesela bölgede Türkmen kardeşlerimiz de çok zor durumdalar. Her yerde ama böyle. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz de çok mağdur maalesef. Durumdalar açıkçası. Azerbaycan'ın da son dönemde sıcak yaşadıkları ortada. Tüm bunların temelinde gerçek güçlü bir İslam Birliği'nin oluşmaması yatıyor diyebilir miyiz? Çünkü
açık gayet açık sebep şey, bu yani. Evet. Gayet açık sebep bir İslam Birliği. İslam dünyasının bölük pörçük olması, İslam dünyasının parçalanmış olması bunun birinci sebebidir tabii ki. Çünkü parçalanmış bir yapıya işte hücum etmek, parçalanmış bir yapıyı tekrardan daha küçük parçalara bölmek gayet kolaydır batılı güçler için. Bunun sebebi İslam dünyasının kendi içinde birlik olmamasıdır. Ve ben bunun da suçlusunu batı olarak ya da doğulu Rusya, Çin olarak, doğulu güç olarak görmüyorum. Yine bunun suçunu kendimizde arıyorum. Kesinlikle. Öncelikle bunu Müslümanlar başarmalıdır. Müslümanlar bu iş için gayret sarf etmelidir. Yani kesinlikle. Hı. Ama işte Irak'la İran savaşını biz yaşadık. Yani İslam dünyası öncelikle kendi içinde bir nereye gidiyoruz biz sorusunu, evet. nereye gidiyoruz biz sorusunu sormalı ve İslam'ın bilim adamları yetiştirdiği gerçek bilim adamları Kur'ani Müslümanlığın üzerinde durarak bu sorunu şiddetle tartışmalı ve topluma mal etmelidirler. Yani evet. şu anda bölünmüş, mezheplere bölünmüş. Yani bir bayram namazı oluyor. Irak'ta Şii camiinde bir bomba patlıyor. 50 kişi ölüyor. Sünnilerin gittiği camide bir bomba patlıyor. 30 kişi ölüyor bayram günü. Yani ben de buradan yola çıkarak diyorum ki İslam'ı fırkalara bölmek, İslam'ı mezheplere bölmek bugün İslam'a hiç kimsenin yapamayacağı kadar büyük bir kötülüktür. İslam'a yapılabilecek en büyük ihanet bence Müslümanları kendi aralarında bölmektir. Ve bugün maalesef bu bölünmüş tabloyu görüyoruz. Müslümanlar kendi arasında bölünmüş. O diyor ki ben onun camisinde namaza durmam. O diyor ki ben o imamın arkasında namaza durmam. Ya böyle bir şey var mı? Halbuki evet. Allah'ın ipine sarılın ve dost doğru olun buyuruyor Kur'an'da. İslam'ı fırkalara bölmeyin buyuruyor. Evet. Yani maalesef Allah'ın Kur'an'daki bütün emirlerine ters düşen, Allah'ın lanetlediği bütün şeylerin yaşandığı bir İslam coğrafyası görüyoruz. Ve tabii ki bu ters düşen şeylerin başına alıp gitmesinin sonuçları da, doğurduğu sonuçları da yaşıyoruz işte bugün. Tabii,
bu bereketsizlik kan.
Kesinlikle.
Bundan kaynaklı.
Kesinlikle evet. öyle.
Bir de aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Kur'an Müslümanlığı evet. diye. Çünkü Bağnazların ortaya çıkarttığı uydurma dine bakıldığında o zaman IŞİD'in yaptıkları da doğru oluyor. Yani çünkü onların hadislerinde onlar dini yaşadıklarını düşünerek o bağnazlığı, o vahşeti yaşıyorlar. Evet. Oysa ki dinimiz tamamen dediğiniz gibi yasaklamış ve lanetlemiştir vahşeti.
Yani şimdi IŞİD'in evet. şeyinde şu var biliyorsunuz. Diyor ki biz Sünniyiz. Sünnilere bu bölgede baskı yapıldı. Biz diyor buradan Şii Arapları, Şii halkları keseceğiz, atacağız. Onları felakete uğratacağız. Biz de diyoruz ki ya Sünni olmadan önce, Şii olmadan önce bir Kur'ani olun. Bizim tabii. İslam toplumunda böyle bir şey var. Önce mezhep sahibi oluyorlar. Sonra Kur'an'ı okuyup Kur'an'ı o mezheplerine uydurmaya çalışıyorlar. Benim fikrim şu. Önce Kur'an'ı okuyalım. Önce Müslüman olalım. Ondan sonra inanışlarımızı bu Kur'an'a göre tanzim edelim. Yani şu anda kimsenin Kur'an'dan konuştuğu yok. Herkes yani Kur'an'ın geçerli olduğu bir toplulukta hiç mezhep yüzünden insanlar birbirine bu denli katledebilir mi? Çoluk çocuk demeden insanlar birbirine bu denli zarar verebilir mi? Ben de diyorum ki önce Kur'ani olalım, önce Muhammedi olalım. Kur'ani ve Muhammedi olduktan sonra artık ne olacaksanız olun bunları hazmettikten sonra ister Alevi olun, ister Sünni olun, ister Caferi olun artık ne olacaksanız olun. Ama önce bir Kur'ani ve Muhammedi olun bu temeli aldıktan sonra artık kimse kimseyi de öldürmez, kimse kimseyi de zulüm etmez. Kur'an'da bunların hiçbirinin yeri yok. Ve bir ayet daha var. Allah-u Teala buyuruyor ki, gazabımdan kaçının. O geldi mi, haklı, haksız, suçlu, suçsuz ayırt etmez. Yani şimdi İslam dünyasının haline baktığımızda ben maalesef iyi şeyler görmüyorum. Siz de iyi
tabii
şeyler.
Ki.
Çünkü gözü olan, gözü gören, kulağı işiten kimse iyi şeyler göremiyor maalesef. Hızla bu durumdan kurtulmamızın Allah'a karşı en büyük borçlarımızdan biri olduğunu düşünüyorum.
Tabii. Zaten üzerimizde farz olan bir yükümlülük. Kesinlikle. Birlik olmak. O farz biz yerine getirmediğimiz için ayette de diyor, siz birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde büyük bir fesat, evet, ve bozgunculuk çıkar diyor. Şu an aslında ayetin tecellisini görüyoruz. Yeryüzünde büyük bir fesat ve bozgunculuk, maalesef, çıkıyor. Yani bir tarafta kan var, bir tarafta ekonomik kriz var. Yani dünyanın birçok yerinde, evet, bu huzursuzluk hakimiyeti var.
Kötüye de gidecek, evet, böyle devam ederse daha kötü, tabii, olacak. Bir umut ışığı, bir umut emaresi, İslam'ın, gerçek İslam'ın yaşanmasından başka bir umut emaresi gözükmüyor. Her geçen günde bu işler daha kötüye gidiyor maalesef. Orta Doğu coğrafyası, evet, başta olmak üzere. Evet. Müslümanların kanı üzerinden Batı medeniyeti yükselmeye devam ediyor ve bu çok acı bir şey.
Evet. Evet. Çünkü gerçek İslam yaşandığında değil, Müslümanların kendi aralarında bölünmesi, Müslüman olmayanların da herkesin inancının çok rahatlıkla yaşayabileceği bir huzur ortamı olacak. Yani, evet, isteyen Hristiyan olan Hristiyanlığını istediği gibi yaşayacak. Museviler dilediği gibi inancını, ibadetini yerine getirebilecek. Kesinlikle. Mesela bugün Gazze'de olan durum da bu. Orada aslında Musevilerle Müslümanların kardeşçe birlikte yaşamaları gerekiyor. Ama gerçek Kur'an ahlakı yaşanmadığı için karşılıklı bir sıcak bir savaş yaşanıyor şu anda.
Evet, kesinlikle öyle.
Bu noktada ülkücü gençlerimize de çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Ama şunu da belirtmeden edemeyeceğim, sözünüzü kestim. Çok hassas dönemlerden geçtik. Çok kırılma noktalarından geçtik. Ülkücü gençliğimizin çok güzel tavrı oldu. Lisanla hal dediniz ya, önce haliyle. Evet. Yani orada sağduyulu, hiçbir provokasyona gelmeyen, çok aklı selim, aklı başında, çok güzel asil bir duruşu oldu. Bunu da hani buradan hani teşekkür mahiyetinde ve takdir mahiyetinde bu sözleri mutlaka söylemek istiyorum. Çünkü hep hocamız da Sayın Adnan Oktar da, evet, hep över. Çünkü bizim şeyimizdir. Çok sevdiğimiz bir kitledir.
Yani bu komünist, materyalist, evet, düzene karşı ülkücü hareket 5000 tane şehit vermiş bir harekettir. Ehl-i Sünnet çizgisinden, evet, ayrılmamış. Bu dile kolay. Yani Allah Alparslan Türkeş'e rahmet eylesin. Türkiye'nin komünist olma tehlikesine karşı bir kitlenin çıkıp 5000 tane şehit vermesi, bu gerçekten önemli bir olay. Tarafsız olarak bakıyorum.
Kesinlikle.
Benim gözümde gerçekten yani 21, 22, 23 yaşında gençlerin can vermeleri, Türkiye komünist olmasın diye, Türkiye'de komünizm hakim olmasın diye önemli bir olaydır bence. O yüzden ben de teşekkür ediyorum size, evet, bunu gördüğünüz için ve canım, dile getirdiğiniz
tabii
için.
Tabii set, evet, olmuşlardır. Evet. Çok muazzam, evet, bir hizmet.
Evet, yani bizim canlarıyla set olacak,
set olmuş, set,
evet,
yani, olmuş.
Evet, bizim set olacak bir şeyimiz yoktu. Onların set olacak bir mal varlıkları, set olacak silahları yoktu. Kanlarıyla ve canlarıyla set olabilirlerdi ancak. Onlar da kanlarıyla ve canlarıyla set oldular. O yüzden bana kalırsa bugün hepimiz, Türkiye komünist olmadıysa bugün her Türk vatandaşının o nesile bir teşekkür borcu olduğunu düşünüyorum ben acizane.
Evet.
Sistem nesiller boyu kendisine hizmet edecek bir eğitim sistemi, kendisine hizmet edecek bir müfredat, uyuşmuş beyinler, köleleşmiş ruhlar istedi ve biz hepimiz bu eğitimden geçtik. Ama
bu dünya
buna baş kaldı. Evet.
Şimdi hocamız, evet, onu hadislere göre deccaliyet olarak açıklıyor, biliyorsunuz.
Evet.
O dünyaya hakim olmuş bir materyalist zihniyet, sonu terörizme kadar varan, emperyalizme kadar, aynen, varan, vahşi kapitalizme kadar varan, insanları, dünyayı mahveden, şeytanın oyunu olan ve onun temsilcisi olan deccaliyet.
Evet.
Bu bütün dünyada böyle. Amerika'da da böyle, Çin'de de böyle, Rusya'da da böyle.
Tabii ki.
Yani bu hepsi herkesi etkisi altına almış bir sistem.
Amerika'da çok
bu
büyük kitleler var. Amerika'nın Orta Doğu'ya müdahalesini durdurması için Beyaz Saray'ın önünde yürüyüşler düzenliyorlar, programlar düzenliyorlar.
Evet, şimdi mesela Sayın Devlet Bahçeli'nin bu duruşu bu anlamda da önemli. Oluşturduğu kadronun kalitesi, meclisteki ondan sonra kalitesi o anlamda da önemli. Ocaklardaki bu Serap Hanım'ın bahsettiği duruş da bu anlamda önemli. Tabii geçmişte o siper mecburiyeti vardı. Şimdi bu duruşun yani Türkiye'nin selahiyeti için hakikaten gerekli oldu ve kültürel, imani,
evet,
tabii siyasi, siyaset de onun bir kolu yani.
Kesinlikle
çünkü
öyle.
Çünkü iman hizmeti en üstüdür. O yüzden sizin Kur'an'la konuşmanız harikulade mesela. Çok güzel. Kürsülerde Kur'an ayeti okunması çok güzel. mesela yanına hanımların alınması, onlara değer verilmesi çok güzel. Yani hem Kur'ani hem milletimizin çok değer verdiği konular olması itibariyle. O yüzden bundan sonraki o decali sisteme karşı bir metot, yani her metot o sistemi yok edemez. Mehdiyet metodu yok edebilir. O da imani çalışma, kültürel anlatarak sevgiyle barışı tesis etmek için kurulan ve sevgiden ve barıştan taviz vermeden,
evet,
değer vererek yapılan çalışma. Yani bu metotla, ikna metoduyla ancak olabilir. Bu devrin özelliği o.
Tabii ki, tam bence yeni sorunlara yeni metotlarla karşılık vermek gerekir. Yeni problemlerle, eski metotlarla yeni problemlerin üstesinden gelmemiz tabii ki imkansız. Yeni metotlar geliştirmeliyiz ki bu yeni problemlerle baş edebilelim.
Evet.
Katılıyorum size abla.
Peki az önce örnek olunması gerektiğini üzerinde konuşmuştuk. Hani siyasilerin, sanatçıların, toplumun, herkesin. Şimdi toplumumuzda şöyle bir sorun görüyor musunuz sizce? Nefret dininin çok hakim olması, ama herkese.
Evet,
yani sosyal medyaya bakıldığında ağırlıklı olarak nefret dili var. Hatta sevgiden bahsedildiğinde tepki alınacak derecede bir şey var. Katı bir sevgisizlik var. Bunu nasıl çözebiliriz sizce?
Burada görev siyasilere düşüyor efendim. Kesinlikle siyasilerin dili, siyasilerin topluma karşı ve birbirlerine karşı kullandıkları dil toplumu kesinlikle etkiliyor. Mesela Türkiye son dönemlerde hiç görmediğimiz son 10 yılda Van'da mıydı, Bingöl'de miydi, bir genç çocuk istediği kız kendisine verilmiyor. Bir köyü katlettiler, 47 kişi bir köyü katletti kardeşleriyle beraber. Yani bunları hep biz Batı'da görürdük, işte bazı üniversitelerde, Amerikan üniversitelerinde gördüğümüz şeylerdi.
Evet.
Şimdi işte mesela birkaç bayram önce bir seri katil ortaya çıktı arkadaşıyla beraber. 7 kişi yolda kimi gördüysek öldürdük diyor adam. Şimdi yani evet, bu dil halka hakim olmak üzere, bu nefret. Mesela çok ufak bir sebepten günlük hayatımda ben görüyorum insanların birbirleriyle çok kolay kavga edebildikleri, birbirlerinin kalbini çok kolay kırabildikleri bir Türkiye'de artık yaşıyoruz. Ve bu bence burada öncelikli görev yeni nesillerimizin bu dilden arındırılması için eğitimcilerimizin, ama genel olarak da siyasetçilerin dilinin, ben yaptığım, gördüğüm kadarıyla, incelemelerim kadarıyla siyasetçilerin dilinin çok büyük ölçüde halka sirayet ettiğini ve halkın davranışları üzerinde etkili olduğunu görüyorum.
Evet. Tabii biz de o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Hani siyasetçilerden beklerken kendimiz de hani bol bol bunu yapıp, yani zaten ülkücü gençlerimizin de sık sık yaptığı gibi her zaman bu sevgiyi, vatan sevgisi, millet sevgisi onların vurguladığı gibi onlar bize, halklara örnek olabilirler. Çünkü toplumun sorunlarından biri de aslında tek sorun belki de iman zafiyeti. Çünkü bugün işte o işte katliamı yapanlara baktığımızda, Orta Doğu'daki insanlara baktığımızda aslında Kur'an'ı bilen insanlar, hükümlerini bilen insanlar.
Evet.
Ama kalplerinde yeterli gerçek Allah korkusu olmadığı için çok rahat bu yola başvuruyor.
Serap Hanım, ben küçük bir çocukken, evet, adet olduğu üzere iftara 5-10 dakika kala ailem beni pide sırasına gönderirdi, pide almak için. Orada sabahtan akşama kadar aç kalmış yaşlı başlı amcalar, teyzeler benim küçüklüğümden faydalanıp benim önüme geçerlerdi. Sıra bir türlü bana gelmek bilmezdi. Ben o zaman da çok düşünürdüm. Yani siz oruç tuttunuz akşama kadar, küçük bir çocuğu sırasını alıp evinize iftara yetişme derdinde. Yani böyle bir sistem, böyle bir insan yapısı. Yani buradan ne memlekete bir hayır gelecektir, ne dine bir hayır gelecektir, ne geleceğe bir hayır gelecektir. Kesinlikle bu yapıyı değiştirmemiz gerekiyor. Bahsettiğiniz,
evet,
gibi.
Bir, evet, de, bir de işbirliği yapmamız gerekiyor. Belki programın sonlarına,
evet,
geldik son olarak. Hem Allah'a karşı sorumlu hem de tarihe karşı sorumlu oluruz. Mesela ülkemiz bölünme şeyi üzerindeyken, bölünme demek bir toprak parçasının gitmesi demek değil. O kavramın içinde dini değerlerin, namusun, haysiyetin, şerefin, kardeşliğin, her şeyin gitmesi demektir yani. O toprak gitti mi sonra daha uzun sarayı sayarım nasıl olduğunu sosyolojik olarak, ama gerek yok, ne oldu belli. Bunlar gitti mi, ne yaşamanın ne anlamı kalıyor? Sayın hocamız Adnan Oktar'ın tabiriyle. Dolayısıyla bu konuda aynı savunma şeyinde olanların, sevgi dilinde, barış dilinde olanların ve fikren karşı koyabilecek güçte olanların mutlaka işbirliği yapması gerekiyor. Aksi sorumluluktur. Yani bir durum olduğunda bunun izahatı olmaz. İsimmiş, cisimmiş, meşrepmiş, bunların hiçbirine bakılmaz. Vatan kurtarma meselesi bu.
Kesinlikle öyle.
Değil mi? Yani Çanakkale ruhundan hiçbir fark yok.
Aynen.
Senin meşrebin neydi kardeşim? Senin o şeyin neydi denmez. Diyemez. Hiçbir vicdan da bunu kabul etmez. Kesinlikle niye sen öyle bunu gözetiyordun diye. O nedenle tekrar vurguluyorum. Kesinlikle. Yani bizim canımız gibi sevdiğimiz siyasi partilerin, sosyal kurumların, gazetelerin, televizyonların, kimlerin varsa hiçbir şey gözetmeden bu konuda fikri, ilmi anlamda kol kola işbirliği içinde
doğruyu
olmalı.
Doğruyu görenler bir olmalı, iri olmalı, diri olmalı tabii ki. Ki bu bir olmak, iri olmak, diri olmak düsturuyla bu coğrafyada çok engelleri aşmıştır bu toplum. Mesela Anadolu'da 15 yıllık bir fetret devri vardır. Yani bugünün tabiriyle cumhurbaşkanı yok, başbakanlar yok, bakanlar yok, devlet yok, vali yok. Ama 15 yıl devlet yapısı parçalanmıyor. Böyle bir bizim mazimizde böyle bir tecrübemiz var. Bir olmak, iri olmak, diri olmanın, sevginin. Mevlana Hazretleri diyor ki mahşer günü dünyada sevgisiz geçen her saniye Allah'ın huzurunda utançla duracaktır diyor. Benim çok hoşuma giden bir sözdür. İşte o fetret devrinde bu ülkeyi, bu toplum yapısını parçalamayan dil sevgi dilidir. Ve sevgi diliyle Anadolu vatanlaşmıştır, devletleşmişizdir ve 600 yıl boyunca hala da yıkılmadık. Devletimizin adı ve sistemi değişti. Hala devletimiz ayakta. Anadolu'da var olmuşuzdur. O yüzden katılıyorum size. Çok önemli bir hususu.
Peki. İnşallah Allah razı olsun.
Bu güzel dileklerle programımızı kapatalım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey
teşekkür
var mı?
Teşekkür ediyorum size. Saygılarımı sunuyorum. Bütün
teşekkür ederiz. Sağ olun.
Biz
sağ olun.
Çok teşekkür ederiz. Geldiniz, rica katıldınız. Dilinize, ağzınıza sağlık. Çok güzel sağ konuşmalar yaptınız. Ben sizin nezdinize tekrar ülkücü gençlerimize, sevgilerimize, saygılarımızı, hürmetlerimizi iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun.
Peki değerli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya Yeni Bir Hayata Dair programında yeni bir konuğumuzla sohbetimiz devam edecek. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.